Ayrım 64.
Bu iyi bilinen bir olgudur. Güdülenme ya da dürtü düzeyinde bir artış, bir gazetede sesli harflerin üzerine çizme, yalın aritmetik işlemleri yapma, yalın sözcüklerden oluşan bir listeyi ezberleme ya da benzeri kolay ve tekrara dayalı işlerde edimi hızlandırmalıdır. Tersine güdülenme düzeyinde böyle bir artış, zor aritmetik problemleri, karmaşık mantıksal çıkarımlar, bir sözcük listesini ezberleme ya da başka karmaşık işlerde yavaşlamaya neden olmalıdır. Bazen belirli bir işin hangi gruba girdiğini belirlemek zor olmakla birlikte bulguların büyük çoğunluğu bu açıklamaya oldukça iyi uymaktadır. Alport'un kullandığı görevler göreceli olarak yalındı ve o bunlarda toplumsal hızlandırma etkisi gözlemlemişti. Yalnızca çok karmaşık görevler ve dinleyici karşısında daha niteliksiz olmaları doğal karşılanabilecek mantıksal tartışmalar bunların dışındaydı. Kum kazma ve çiftleşme sırasıyla karınca ve fareler için oldukça kolay işlerdir ve yüksek düzeyde başat davranışları içerirler. Bu işlerin her ikisi de türün diğer üyelerinin varlığı tarafından hızlandırılmıştır. Hamam böcekleri ve parakit papağanları için bir dolambacı öğrenmek güç bir iştir ve bu hayvanlar başkalarının varlığında daha kötü bir iş çıkarmışlardır. Daha yakın bir geçmişte yapılan araştırmalar özellikle bu açıklamayı sınamak için tasarlanmışlardır. Cottrell, Rittle ve Vaugh 1967 tarafından yapılan bir deneyde denekler ya yalnız başlarına ya da iki başka öğrencinin yanında bir sözcük çiftleri listesini ezberlediler. Listelerden bazıları kolay, diğerleri ise oldukça zor olarak hazırlanmıştı. Kolay listeler, uzman, becerikli ve kısır verimsiz gibi aşağı yukarı aynı anlama gelen ya da birbirini çağrıştıran sözcüklerden oluşmaktaydı. Öteki liste ortak hiçbir anlamı olmayan, birbirleriyle aralarında çok zayıf bir çağrışımsal bağ bulunan kurak, mızmız ve tatlı, önder gibi sözcük çiftlerini vermekteydi. Kuşkusuz zor listenin öğrenilmesi her koşulda güç olacaktır. Fakat bizim ilgimizi çeken temelde toplumsal durumun öğrenme üzerindeki etkisidir. Sonuçlar kolay listenin seyirci karşısında demek yalnızken olduğundan daha iyi öğrenildiğini gösterirken zor listenin seyirci karşısında çok daha yavaş öğrenildiğini işaret etmektedir. Başka insanların varlığı doğru tepkilerin başat yani baskın olduğu yalın işlerde edimi iyileştirirken doğru tepkilerin daha başlangıçta pek güçlü olmadığı zor listede edimi yavaşlatmış ya da geriletmiştir. Bir başka çalışma Zajunk ve arkadaşları 1969 denek olarak hamam böceklerini kullanarak bu açıklamayı sınamıştır. Doğru tepki baskın olduğunda güçlü dürtü edimi iyileştirmeli fakat doğru tepkinin başat olmadığı durumlarda edimi kötüleştirmelidir. Bir çalışmada hamam böcekleri ya tek başlarına ya da çifter çifter düz bir çıkmaz boyunca koşarak bir ışıktan kaçmak zorunda idiler. Çıkmazda başat tepki hayvanın kaçmasına yardım edecek fakat dolambaçta kaçmayı zorlaştıracaktı. Çizelge 14.1'de gösterildiği gibi hamam böcekleri çiftler halinde iken dolambaçta çıkmazda olduğundan daha kötü bir edim sergilemişlerdir. Öyle görülüyor ki bir başka hayvanla birlikte bulunma dürtü ya da güdülenmeyi artırmış ve dolayısıyla başat tepkiyi güçlendirmiştir. Aynı yazarlar tarafından yapılan ikinci bir çalışma bu etkiyi hamam böceği çıkmaz ya da dolambaçta yalnız başına fakat yanında bulunan başka hamam böcekleri tarafından gözlenirken bile göstermişlerdir. Şekil 14.1 Seyircinin öğrenme üzerindeki etkisi. Seyirci kolay bir listede edimi iyileştirmekte fakat zor bir listede edime zarar vermektedir. Cottrell, Rittle ve Vaugh 1967 üzerine temellendirilmiştir. Çizelge 14.1 Hamam böcekleri ve insanların edimleri üzerinde seyircinin ve yapılan işin güçlük derecesinin etkileri. Hamam böcekleri kolay iş yalnız için 40.48 Seyirci ile 32.96 Zor iş yalnız için 110.45 Seyirci ile için 129.46 İnsanlar Kolay iş yalnız için 44.67 Seyirci ile için 36.19 Zor İş Yalnız İçin 184.91, Sinirci ile İçin 220.33. Hamam böceklerine ilişkin veriler Zajonk ve arkadaşlarından 1969 uyarlanmıştır. İnsanlara ilişkin veriler Hunt ve Hillary'den 1973 uyarlanmıştır. Hunt ve Hillary, Zajonk'inkine benzer bir çalışma yaptılar. Fakat demek olarak insanları kullandılar. Yapılacak iş yine kolay ya da zor bir dolambacı, yalnızken ya da bir başkasıyla birlikteyken öğrenmekti. Bu deneyin sonuçları da çizelge 14.1'de verilmiştir. Sonuçlar önceki araştırmalarda hamam böcekleriyle elde edilen sonuçların aynısıdır. İnsanlar kolay dolambaçları, başka insanların varlığında, zor dolambaçları ise yalnız başlarına daha hızlı öğrenmektedirler. Yarışma ve değerlendiriliyor olma duygusu. Böylece araştırmalar Zajonk'un başkalarının varlığı dürtüyü ya da güdülenmeyi artırır denencesini güçlü bir biçimde desteklemektedir. Ancak etkiyi ortaya çıkarmak için tam olarak ne tür bir dürtünün ve ne tür özgür koşulların gerekli olduğu konusunda sorular vardır. Hiç değilse insanlar için başkalarının varlığı yarışmacı ve değerlendirilmekte olduğuna ilişkin duygular uyandırır. İnsanlar hemen her toplumsal durumu yarışmacı olarak yorumlamak eğilimindedirler. Aşağıda göreceğimiz gibi işbirliği yaparak daha fazla kazanacaklarını bilseler bile basit bir oyunda birbirleriyle yarışmaktadırlar. İki kişi bir odada bulunduklarında her biri diğerine karşı açık herhangi bir neden bulunmamasına karşın yarışmacı duygular yaşayabilir. Örtülü bir yarışmacılığın bulunduğunu, üçüncü birisinin edimlerini karşılaştırdığını ya da öteki kişinin kendileriyle yarıştığını düşünebilirler. Bu olasılıklar bir tarafa bırakılsa bile birey kendi edimini öteki kişininki ile karşılaştırabilir ve ondan daha iyi yapmak isteyebilir. Böylece de ne yaptığına bağlı olmaksızın öteki kişinin varlığı içsel bir çeşit yarışmaya yol açabilir. Başkalarının varlığının uyandırdığı diğer ve belki de daha önemli bir güdüde değerlendiriliyor olma duygularıdır. Herhangi bir toplumsal durumda reddedilmekten korktuğumuzu ve sevilip kabul edilmek istediğimizi daha önce belirtmiştik. Öyle görülüyor ki bu güdüler gerçekten bir başkasıyla birlikte olduğunuzda daha güçlüdürler. Orada bir başkası daha bulunduğunda her zaman sizi yargılıyor olması olasılığı da vardır. Görünüşünüze, davranışlarınıza ya da belirli bir işteki ediminize bakıyor olabilir. Öteki kişi gerçekte sizinle tümüyle ilgisiz de olabilir. Fakat bir ölçüde sizi değerlendiriyor olduğunu varsayma yönünde bir eğilim vardır. Değerlendirmeye ilişkin bu duygu bireyin güdülenme düzeyini artırır ve sözünü ettiğimiz türden etkilere yol açar. İki çalışma bu görüş için doğrudan destek sağlamaktadır. Hershey ve Glass 1968 deneklerin değerlendirilmekte olduklarını düşündükleri durumlarla değerlendirilmeye ilişkin hiçbir şeyin söylenmediği durumları karşılaştırdılar. Denekler değerlendirilmeyi bekledikleri her zaman başat tepkide bilinen hızlanma etkisi görülüyordu. Değerlendirilmenin söz konusu olmadığı zamanlar yalnız olma koşulu ile değerlendirmeyen başkaları ile birlikte olma koşulu arasında çok daha küçük bir fark vardı. Paulus ve Murdoch 1971 benzer bir çalışma yaptılar ve hızlandırma etkisini yalnızca değerlendirilmenin beklendiği durumlarda gözlediler. Yalnız olma ve başkalarıyla birlikte olma koşulları arasında bir fark yoktu. Şimdilik çoğu koşullar altında başkalarının varlığının güdülenme düzeyini artırdığını, bunun da yalın işlerde hızlandırma, bazı karmaşık işlerde ise engelleme etkisi gösterdiğini söylemek güvenceli görünmektedir. Öyle anlaşılıyor ki değerlendirilmeye ilişkin duygu uyarılan başat dürtüdür. Fakat bazı koşullar altında yarışma duygularının da uyandığını düşünmek için bazı nedenler vardır. Dikkatin başka yönlere çekilmesi. Dürtü ya da güdü uyarılması başka insanların varlığı tarafından etkileştirilen belki de en önemli mekanizma olmakla birlikte durumun diğer bir yönü diğer insanların genellikle biraz dikkati başka yönlere çekici olmalarıdır. Bir birey bir odada yalnız başına çalıştığında içerisi sessizdir ya da belki bir müzik sesi vardır ve yapılan iş dışında dikkat çekecek başka bir şey yoktur. aynı odada çalışan diğer bir kişi oturduğu sandalyede konum değiştirebilir. Kaleminin ucunu çiğneyebilir, derin nefes alabilir ve benzerlerini yapabilir. Ansızın odada birçok şey olmaya başlamıştır ve dikkati çekebilecek daha çok şey vardır. Dikkatin tümünü yapılan işe vermek güçleşir. Bunun iyi bir örneği üniversite kütüphanesidir. Belirli zamanlarda burası çalışmak için hemen hemen ideal bir yerdir. Üzerinde çalışmak için boş masalar ve çok az bir gürültü ya da etkinlik vardır. Fakat bir sınav döneminden hemen önce çok kalabalıklaşır. Diğer insanlar konuşur, oraya buraya gider gelirler, sandalyelere çarparlar. Bu koşullar altında başka insanların varlığı dikkati öylesine başka yönlere çekicidir ki edim ya da verim yalnız olunan bir durumda olabileceğinden daha düşüktür. Kanıtlar, birisi yeni bir şey öğrenmeye çalışırken başkalarının neden olduğu dikkat dağılmalarının çok rahatsız edicidir. Yeni materyali öğrenme, dış uyaranlar, örneğin bir kitabın içeriği üzerinde yoğunlaşma gerektirir ve fazladan dış uyaranlar bu yoğunlaşmayı engelleyici yönde etkili olabilirler. Bir sınav için çalışmak yerine bir sınava girildiğinde dış dikkat dağıtıcılar daha az rahatsız edicidirler. Materyal hali hazırda öğrenilmiş durumdadır ve onu anımsama yeteneği göreli olarak çok az etkilenir. Böylece dikkatin başka yönlere çekilmesi, yarışmacı ya da değerlendiriliyor olmaya ilişkin duyguların uyanmasından bekleyebileceğimiz etkilerle aynı türden etkilere yol açmalıdır. Bazı araştırmalar, dikkatin başka yönlere çekilmesinin durumda daha az önemli bir etmen olduğunu, fakat bazı koşullar altında başka insanların varlığının neden olduğu etkilere katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Etki büyük ölçüde yapılan işe bağlıdır. Eğer iş iyi bilinen bir işse ve anlaşılabilir derecede yalınsa, artan güdülenme düzeyi genellikle dikkatin başka yönlere çekilmesinden daha önemlidir ve edim iyileşir. Eğer iş iyi bilinmeyen, güç bir işse hem güdülenme ve hem de dikkat dağılımı olumsuz yönde etkili olacaktır. Böylece de edim kötüleşecektir ve eğer yapılan iş yeni bir şeyi öğrenmeyi gerektirirse dikkatin başka yönlere çekilmesi özellikle zararlıdır. Toplumsal davranışlar. Başka insanlarla birlikte olmanın neden olduğu toplumsal hızlandırma konusunda son bir nokta, duaları temelde toplumsal olduğu için belirli davranışların tekrarlanma olasılıklarının artırılabileceği noktasıdır. Bu davranış ve tepkiler başka insanlara bağlıdır ve yalnız olduğumuz zamanlarda çok seyrek görülürler. Böylece başka insanlarla birlikte olma bu tepkilerin tekrarlanma olasılığını artıracaktır. Bir örnek, utanç ve küçük düşmüşlük duyguları ile birlikte gelen yüz kızarmasıdır. Tümüyle yalnız kaldığımız zamanlarda hemen hiç utanç duymaz, mahcup olmayız. Çünkü bu özel tepki ne yaptığımızı bilen birisinin varlığına bağlıdır. Kuşkusuz yalnız başımızayken yüzümüzün kızarması olasıdır. Fakat bunun başkalarının da bulunduğu durumlarda görülmesi olasılığı çok daha yüksektir. Benzer biçimde diğer insanlar çevremizdeyken daha kolay güleriz. Gene okuduğumuz ya da televizyonda gördüğümüz komik bir şeye tepki olarak bazen kendi kendimize de güleriz. Fakat diğer insanlar arasında olma gülmeyi büyük ölçüde artırır. Bu yukarıdan aşağıya 7 yaşa kadar çocuklar için bile doğrudur. Chapman, 1973. Yetişkinler içinse kesinlikle doğrudur. Gerçekten televizyon yapımcıları bunu iyi bilirler ve dolayısıyla şovları genellikle daha sonra göstermek üzere banda alıyor bile olsalar gerçek seyirci önünde yaptırırlar. Gerçek seyircinin gülüşü ya da gerektiğinde düzmece gülüşler televizyon seyircisi için diğer insanların yerini alır. Gülme, kızarma, utanç duyma ve belki de diğer davranışlar temelde toplumsal durumlarda görülürler. Başat tepkilerin güçlenmesi, dikkatin başka yönlere çekilmesi, yarışmacılık duygularının uyanması ya da değerlendirilme korkusu gibi sosyal hızlandırma ile ilgili olarak tartıştığımız etmenlerden herhangi biri nedeniyle olmazlar. Bazı davranışlar başka insanlarla birlikte olmanın doğrudan sonuçlarıdırlar. Yalnız olduğumuzda davranış gerçekleşmez ya da gerçekleşmesi olasılığı daha azdır. Çünkü doğal olarak başka insanlara bağlıdır ve ortaya çıkması için onların varlığını gerektirir. Yarışmaya karşı işbirliği. toplumsal hızlandırmaya ilişkin tartışmamızda en alt düzeyde toplumsal bir durumda insanların doğrudan etkileşmediklerini, sadece aynı zamanda aynı yerde bulunduklarını varsayıyorduk. Aynı grubun üyesi olmadıkları fakat etkileştikleri zaman insanlar çoğu kez işbirliği yapma ya da yarışma seçeneklerinden birini seçme özgürlüğüne sahiptirler. Çoğu kart oyunlarında bir kişinin kazancı bir başkasının kaybıdır. Poker oyununda bir el kazanırsanız öteki oyuncular kaybederler. Tekel oyununda bir otel önündeki tahta yol üzerine inerseniz $2000 kaybedersiniz ve bir başkası o kadar kazanır. Bunlara toplamı sıfır olan oyunlar adı verilir. Çünkü bütün kazanç artı ve kayıpların eksi toplamı sıfıra eşittir. Fakat birçok gerçek yaşam durumunda bir tarafın kazançları bir başkasının kayıpları ile sıfırlanmak zorunda değildir. İki taraf da kazanabilir ya da kaybedebilir. Bu durumda toplamı sıfır olmayan oyun söz konusudur. Aç parantez, kazanç ve kayıpların toplamı sıfır olmayan oyun. Kapa parantez. Böyle bir oyunda ister uluslararası ilişkileri, ister bir iş anlaşmasını, isterse de uluslararası çatışmaları içersin, oyuncular toplam kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için işbirliği yapabilir ya da rekabet edebilirler. Hangisini seçeceklerini belirleyen nedir? İnsanların her durumda kazançlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışacakları düşünülebilir. Eğer bir durumdan olabildiğince yararlanmak işbirliğini gerektiriyorsa işbirliği yapacaklardır. Eğer yarışmayı gerektiriyorsa yarışacaklardır. Göreceğimiz gibi gerçekte olan bu değildir. Herhangi bir durumda bir pazarlık ya da oyundaki karmaşıklıklara bakmaksızın genellikle en çok kar sağlayacak stratejiyi belirlemek olasıdır. Matematikçiler bilinen adıyla oyun kuramını, aç parantez, oyunların matematiksel bir çözümlemesi, kapa parantez, geliştirmişlerdir. Bu kuram basit oyunlara olduğu kadar karmaşık oyunlara da uygulanabilir ve birçok durumda bireylere kazançlarını artırmak için her adımda ne yapmaları gerektiğini anlatabilir. Oyun kuramı ilginç ve bazı bağlamlarda yararlı bir alıştırmadır. Fakat bizim problemimize uygulanabilirliği yoktur. Çünkü insanlar her zaman ideal stratejileri izlemezler. İşbirliğinin en iyi strateji olduğunun çok açık olduğu durumlarda bile insanların çoğunluğu olmasa bile birçoğu işbirliği yapmaktansa rekabet etmeye yeğlerler. Öyleyse sorulacak soru en iyi stratejinin ne olduğu değil, yarışma eğilimini artıran ya da azaltan etmenlerin neler olduğu yönünde olmalıdır. Kamyonla yük taşıma oyunu. Deutsch ve Kraus 1960 bu sorunla ilgili klasik bir deney yaptılar. Denek çiftleri basit bir oyun oynadılar. Her denekten bir taşımacılık şirketi, Acme ya da Bolt işletmecisi olduğunu varsayması istendi. Ve her denek bir noktadan bir diğerine bir kamyonu olabildiğince çabuk ulaştırmak zorundaydı. İki kamyon yarışmıyordu. Farklı çıkış ve varış noktaları vardı. Ancak bir sorun vardı. Her ikisi içinde en kısa yol bir noktada tek şeritli bir yola karışıyordu ve birbirinin tersi yönlere gitmek zorundaydılar. Bu durum şekil 14.2'de gösterilmiştir. Yolu her ikisinin de kullanabilmesinin tek yolu birisinin diğeri geçinceye kadar beklemesiydi. Eğer kamyonlardan biri yola girerse öteki yolu kullanamazdı ve eğer her ikisi de girerlerse birisi geri gidene kadar ikisi de yerinden kımıldayamazdı. Ek olarak her oyuncu doğrudan yani kestirme yol üzerinde bir düğmeye basarak kapatabileceği bir kapıya sahipti. Kapı yolun kullanılmasını önlemekteydi. Her kamyonun ötekisininki ile kesişmeyen alternatif bir yolu daha vardı. Fakat bu yol çok daha uzundu. Gerçekten oyun alternatif yolu tercih etmenin puan kaybını garantileyeceği, doğrudan yolu tercih etmenin ise tek şeritli bölümünde sırayla geçseler bile her iki taraf için de puan kazandıracağı biçimde düzenlenmişti. Oyunculara amaçlarının kendileri için olabildiğince çok puan kazanmak olduğu söylenmiştir. Öteki oyuncudan daha fazla puan kazanmaları konusunda hiçbir şey söylenmedi. Bu deneyin sonuçları oldukça çarpıcıdır. Oyuncular için en iyi stratejinin tek şeritli yolu kullanırlarken sırayla geçerek işbirliği yapmak olduğu açıktı. Bu yolla her ikisi de kesme yolu kullanabilirdi ve birisi geçerken diğeri yalnızca birkaç saniye gecikebilirdi. Bütün bunlara karşın oyuncular arasında çok az işbirliği yapılıyordu. Tek şeritli yolu birbirlerinin kullanmasına izin vermek yerine onu kullanmak için birbirleriyle kavga ediyor, kendi denetimlerindeki yolu kapatıyor ve sonunda her ikisi de puan kaybediyorlardı. Alışılmış bir denemede her iki tarafta yolu kullanmaya çalışıyor ve yolun ortasında çatışıyorlardı. Orada her birisi geri gitmeyi reddederek inatçı bir biçimde bir süre bekliyorlardı. Sinirli sinirli gülebilir ya da alaycı yorumlar yapabilirlerdi. En sonunda birisi geri gidiyor, kendi kapısını kapatıyor ve alternatif yolu yani uzun yolu kullanıyordu. İkinci denemede de aynı şeyi yapıyorlardı. Bu böylece sürüp gidiyordu. Arada sırada işbirliğine rastlanan denemeler oluyordu. Fakat genelde yarışmacılık ya da rekabet ağır basıyordu. Şekil 14.2. Kamyonla taşımacılık oyunu yol haritası. Oyuncular kamyonlarını varış noktasına olabildiğince çabuk ulaştırmak zorundadırlar. Bunu yalnızca işbirliği yaparak ve tek şeritli yolu paylaşarak yapabilmelerine karşın çoğu kez yarışmayı tercih etmektedirler. Özellikle de çıkış kapısı bulduklarında aç parantez, Deutsch, Krauss, The Effect of Threat on Interpersonal Bargaining. 1960. Tutuklunun çıkmazı oyunu. Yarışma ya da rekabet eğilimi kamyonla taşımacılık oyununa özgü niteliklerden kaynaklanmamaktadır. Toplama sıfır olmayan başka oyunlarda da görülmektedir. Bir polis karakolunda iki sanığın karşılaştığı bir sorun üzerine temellendiği için tutuklunun çıkmazı olarak bilinen oyun bunlardan biridir. Savcı her ikisinin de bir suç işlediklerini düşünmekte fakat her ikisine ilişkin olarak da kanıt sıkıntısı çekmektedir. Tutuklular ayrı odalara alınmış ve kendilerine iki seçeneklerinin bulunduğu söylenmiştir. İtiraf etmek ya da etmemek. Eğer ikisi de itiraf etmezlerse büyük bir suçtan dolayı hüküm giymeyeceklerdir. Fakat savcı onları küçük suçlardan dolayı mahkum ettirebileceğini ve her ikisinin de küçük cezalara çarptırılacaklarını söyler. Eğer her ikisi de itiraf ederlerse büyük suçtan hüküm giyeceklerdir. Ancak savcı hakimden onlar için daha hoşgörülü davranmasını isteyeceğini söyler. Fakat eğer ikisinden birisi itiraf eder de diğeri etmezse itiraf eden yargıya yardımcı olduğu için serbest bırakılırken öteki en yüksek cezaya çarptırılacaktır. Durum şekil 14.3'te gösterilmiştir. Şekil 14.3. Tutuklunun çıkmazı oyunu çizelgesi. İki tutuklunun itiraf etme ve etmeme seçenekleri vardır. Eğer itiraf etmeyerek birbirlerine destekler ve birbirlerine güvenirlerse her biri hafif bir ceza ile kurtulur. Eğer her ikisi de itiraf ederlerse göreli olarak ağır cezalara çarptırılırlar. Ve eğer biri itiraf eder ve diğeri etmezse ilki serbest bırakılırken ikincisi çok ağır bir cezaya çarptırılır. Çıkmaz ya da sorun ikisinden birinin diğerine tam olarak güvenmesi durumunda diğeri için en iyi yolun ihanet ederek itiraf etmek olmasıdır. Bir çatışmanın yaşandığı açıkça görülmektedir. Eğer sanıklardan biri ortağının itiraf edeceğini düşünürse onun için de itiraf etmek bir gereklilik olarak ortaya çıkacaktır. Öte yandan her ikisi için de en iyi sonuç, her ikisinin de itiraf etmeyerek küçük cezaları göze almaları olacaktır. Böylece eğer sanıklar birbirlerine güvenirlerse itiraf etmeyecekler ve durumdan oldukça iyi olarak çıkacaklardır.